Ayrım 34.
Anayasa bunlara da genişçe yer vermiştir. İş hakkı madde 42, uygun ve sağlıklı koşullarda çalışma madde 43, dinlenme madde 44, adil ücret madde 45, sosyal güvenlik madde 48, sağlık madde 49, öğrenim madde 50, hakları ve benzerleri. Bunlardan kısmen yararlanabilen yabancıların hakları yine uluslararası hukuka uygun olarak yasayla sınırlanabilir. Madde 13. Hak ve özgürlüklerin üçüncü demeti siyasi haklardır. Katılma hakları ya da aktif statü hakları da denen bu hak ve özgürlükler yukarıki iki gruptan klasik ve sosyal haklar farklı olarak yalnız yurttaşa, vatandaş tanınmıştır. Vatandaşlık madde 54, seçme ve seçilme madde 55, siyasal parti kurma ve bunlarda çalışma madde 56, kamu hizmetlerine girme madde 58, yurt savunmasına katılma madde 60, dilekçe madde 62 hakları gibi. Anayasanın getirdiği klasik, sosyal ve siyasal hak ve özgürlükler listesi dolgundur. İnsan hakları evrensel bildirgesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer verilmiş olanlar burada da düzenlenmiştir. Dönemin yabancı anayasalarıyla karşılaştırıldığında 1961 Anayasası bu açıdan Fransız 4. ve 5. Cumhuriyet anayasaları ile Federal Almanya Temel Yasası'ndan daha dolgun, aşağı yukarı 1948 İtalyan Anayasası ile eş düzeydedir. Asıl önemli olan liste değil, içeriktir. Yalnız Türklere hak tanıyan ve bunların içeriğini de belirlemeden sayıp döken TEK'den farklı olarak bu anayasa her maddesinde oldukça ayrıntılı tanım ve güvenceler getirmekte, yasamanın takdir alanları hak ve özgürlükler aleyhine büyütmesini engellemektedir. Basın ve yayınla ilgili koruyucu hükümlerin çokluğu, toplantı, dernek, siyasal parti, sendika hakkı gibi kolektif özgürlüklerin izinsiz ve sadece bildirim yoluyla kullanılabileceğinin belirtilmiş olması buna örnektir. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması sorununa gelince burada iki kilit hüküm vardır. Birincisi, bütün hak ve özgürlüklerle ilgili bir genel hüküm getiren 11. madde, öbürü de devlete olumlu edimlerde bulunma görevi yükleyen isteme hakları ile ilgili 53. maddedir. Temel hakların özü kenar başlıklı 11. madde şöyledir. Temel hak ve hürriyetler anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla sınırlanabilir. Fıkra 1. Kanun, kamu yararı, genel ahlak, kamu düzeni, sosyal adalet ve milli güvenlik gibi sebeplerden de olsa bir hakkın ve hürriyetin özüne dokunamaz. Fıkra 2. Maddeden çıkan anlama göre sınırlamalar şu dört kurala uymalıdır. 1. Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olmalı. Uygunluk kuralı. 2. Anayasanın öngördüğü sebeplere dayanmalı. Nedensellik kuralı. 3. Kanunla yapılmalı ve idari işlemlere bırakılmamalı. Yasallık kuralı. 4. Hakkın ve özgürlüğün özüne dokunmamalıdır. Öze dokunma yasağı. Burada tartışma, sınırlama sebeplerinin neler olduğunu belirlemede çıkmıştır. Anayasa hak ve özgürlüklerin sınırlama nedenlerine ilgili maddelerinde ayrı ayrı yer vermiş, bazıları içinse hiçbir sınırlayıcı özel neden göstermemiştir. Özel sınırlama nedenleri gösterilmeyenlerin ise ortak bir özelliği vardı. Nitelikleri gereği demokratik bir toplumda sınırsız olmaları, düşünce, bilim, sanat, hak arama, savunma, dilekçe hak ve özgürlükleri. Bu durumda mantıklı yorum, özel sınırlanma nedeni gösterilenlerin ancak o nedenlerle sınırlanabilmesi, özel sınırlama nedeni olmayanlarınsa sınırlanamamasıydı. Madde 11 hükmü genel koruyucu kurallar getirmiş, neyin hangi nedenle sınırlanabileceğini değil, sınırlamanın sınırlarını koymuştu. Buna karşılık doktrinin çoğunluğu ve bunu izleyen Anayasa Mahkemesi ise 11. maddenin 2. fıkrasındaki kamu yararı, genel ahlak, kamu düzeni, sosyal adalet ve milli güvenlik kavramlarını bütün hak ve özgürlükler için geçerli genel sınırlama nedenleri olarak algılamıştır. Devletin sosyal ödevlerinin ya da bazı isteme haklarının sınırı ile ilgili 53. maddede şöyledir. Devlet, bu bölümde belirtilen iktisadi ve sosyal amaçlara ulaşma ödevlerini ancak iktisadi gelişme ve mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir. Bu ifade çok basit ve bilinen bir gerçeği yineliyormuş, adeta malumu ilan ediyormuş gibi görünse bile aslında hukuki rahatlama gereksinimiyle konmuştur. Amaç, sosyal ödevlerini yeterince yerine getirmeyen devletin davalar ya da anayasaya aykırılık iddialarıyla bunalmasını önlemektir. Nitekim Anayasa Mahkemesi bu alanla ilgili kararlarının çoğunda söz konusu hükmün yasamaya adeta sınırsız bir takdir yetkisi tanıdığını kabullenmiş, devletin anayasadan doğan sosyal ödevlerini yerine getirmeyişini denetlemeye pek istekli görünmemiştir. Ancak mahkemenin az sayıda olmakla birlikte aksi yönde kararları da olmamış değildir. B. Ulus temsil. Öngörülen siyasal sistem içinde en üst siyasal güç yani egemen kimdir? 1961 Anayasası 1921'den beri süze gelen ilkeyi yinelemektedir. Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir. Madde 4 Taksim 1. Şu halde egemenliğin kaynağı bakımından bir değişiklik yoktur. Anayasa, halk egemenliği anlayışına ya da 1958 Fransız Anayasası'nın ulusal egemenlik halka aittir. Madde 3 Taksim 1 biçimindeki kırma formülüne yatkınlık göstermemiş, geleneğe bağlı kalmıştır. Anayasa, halk oylaması, halkın kanun teklifi ya da vetosu gibi yarı doğrudan demokrasi usullerine yer vermemiş, temsili demokrasi geleneği de sürdürmüştür. Temsili demokrasilerin bazılarında görülen danışma referandumu ya da seçilmişlerin azli gibi etki araçları da öngörülmemiştir. Temsili demokrasi katıksız biçimiyle devam etmektedir. Bundan temsilciler hesabına bir takım sonuçlar doğar. TBMM üyeleri seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil ederler. Madde 76. Azledilemezler, emir ve talimat alamazlar. Emredici ve vekalet altında değil, temsili vekalet anlayışı içinde görev yaparlar, soyut bir kavram olan milleti temsil ederler. Temsilcilerinin kendini seçenlerin buyruğu ve onlara hesap verme sorumluluğu altında olmayışının bir başka sonucu, partilerinden istifa edebilme ve bir başka partiye girebilme hakkına sahip bulunmalarıdır. 1982 Anayasası ise 1995 değişikliğine kadar milletvekillerinin parti değiştirmesini üyeliğin düşürülmesi yaptırımıyla karşılayacaktır. Madde 84. Egemenliğin sahibi olan millet bu hakkını seçimler yoluyla ifade eder. Zaten demokratik teoride meşru iktidar halk kabulünden gelendir. Bu da serbest ve özgür seçimlerle belirir. İktidar zora değil oya dayanır. 15 yıllık acı deneylerin ışığında hazırlanan anayasa bu konularda da duyarlılık göstermiştir. Gerçi DP zorla değil oyla iktidar olmuş ama iktidardan gitmemek için hukuk dışı yollara ve zora başvurmaktan da geri kalmamıştı. 1961 Anayasası'nın seçimler, partiler ve muhalefet hakları konusunda gösterdiği özenin yakın nedeni burada yatar. Öbür siyasal haklar gibi seçme ve seçilme hakkı da yalnız vatandaşlar içindir. Anayasa vatandaşlık statüsünü şöyle tanımlar. Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Madde 54. Anayasanın seçme ve seçilme hakkı konusundaki düzenlemeleri şöyledir. Vatandaşlar kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Fıkra 1. Seçimler serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır. Madde 55. Millet Meclisi seçimlerinde seçmen olan her Türk, Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde de aynı şartlarla oy kullanır. Madde 71. Anayasa seçilme koşullarını ayrıca düzenlemiştir. Madde 68 ve 72. Görülüyor ki seçme ve seçilme hakkını ve seçimlerin genel ilkelerini koyan anayasa, seçmenlik koşulları ve seçim sistemi de dahil olmak üzere öbür konuları yasalarla yapılacak düzenlemelere bırakmıştır. Bu hususlar 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun 26/4961, 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi kanunu 24/5961, 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu 25/5961 ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'dur 13/7-1965. Bunlarla gelen esas ve yeniliklerin en önemlileri seçmen yaşının 21 olarak saptanması, subaylara oy hakkı verilmesi, parti adaylarının ön seçimle belirlenmesi, ülke millet meclisi için sonra da her iki meclis için nispi seçim sisteminin kabulüdür. Seçim güvenliği konusunda anayasanın katkısı özel bir yer tutar. Gerçi bu konudaki mevzuat 1950'den itibaren önemli ilerlemeler kaydetmişti. 1950 tarihli milletvekilleri seçimi kanunuyla ilçe ve il seçim kurulları ile yüksek seçim kurulu oluşturulmuş, madde 58, tüm işler yargıç gözetim ve denetimine bağlanmıştı, madde 59. Ancak seçim sürecinin en önemli aşamaları olan ilk ve son basamaklar yine çürüktü. Seçmen kütüklerinin düzenlenmesi işi mülki amirlerce sağlanıyor, madde 15, seçim tutanakları ve kimlerin seçildiği konusunda da son ve kesin söz TBMM'ye ait bulunuyordu. Madde 123-126. Sonuçta aslında iktidar partisi üye çoğunluğu muhalefet listelerinden gelmiş milletvekillerinin mazbatalarını incelemiş ve denetlemiş oluyordu. Nitekim 1946 ve 1950 seçimlerinden sonra bazı seçim tutanakları bu yolla iptal edilmişti. Yasada 1954 yılında yapılan bir değişiklikle milletvekili seçildiğine dair tutanak verilenlerin durumunun kesinleştirilmesi konusunda Yüksek Seçim Kurulu'na yetki verildi. Madde 123, 125, 126. Ancak seçim güvenliği, başta kütüklerin düzenlenmesi işi olmak üzere yine tam sağlanabilmiş değildi. Bu deneyimleri değerlendiren ve yeni güvencelerle besleyerek anayasallaştıran düzenlemeler 1961 Anayasası ile sağlandı. Buna göre seçimler yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konuları ile ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulu'nundur. Bu kurul, Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından seçilen 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşur. Madde 75. Siyasal partiler konusu seçim ve temsil ilişkilerinin ana kanalıdır. Çağdaş demokrasilerde siyasal yaşam partiler üzerine kuruludur. 1961 Anayasası'nı yapanlar bu gerçeği hesaba katarak ve 1960 öncesinde yaşanan sıkıntıların yinelenmesini önlemek için bu alanı da anayasal düzenlemelere bağlamışlardır. Bunlar üç esasta toplanabilir. Birincisi hak ve özgürlüğün tanımı ile ilgilidir. Vatandaşlar siyasal parti kurma, bunlara üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler. Partiler önceden izin almadan kurulur ve serbestçe faaliyette bulunurlar. Bunlar ister iktidarda ister muhalefette olsunlar, demokratik siyasal hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Madde 56. Böylece serbestçe, izinsiz kurulan parti, kuruluş iradesini açıkladıktan itibaren anayasa güvencesinden yararlanır, ancak bir kamu kuruluşuna dönüşmez. Partiler devlet dışı özgür siyasal kuruluşlardır. İkinci nokta, partilerin uymaları gereken esaslara ilişkindir. Siyasi partilerin tüzükleri, programları ve faaliyetleri, insan hak ve hürriyetlerine dayanan, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği temel hükmüne uygun olmak zorundadır. Bunların iç işleyişleri de demokrasi esaslarına uygun olarak yasayla düzenlenir. Madde 57, Taksim 1-2. Ayrıca devletin sosyal, iktisadi, siyasi ya da hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya siyasi veya şahsi çıkar ve nüfuz sağlama amacıyla her ne surette olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar eden ve kötüye kullanan veya başkasını bu yoldan kışkırtan siyasal partilerle ilgili özel bir yaptırım kapatma getirilmiştir. Madde 19, Taksim son. 1966 tarihli siyasi partiler kanunu ayrıca ek yasaklar koyacaktır. Böylece anayasal ve yasal sistem partisel çoğulculuğu iyice sınırlı tutmuştur. Üçüncü husus yaptırım ve güvenceler konusudur. Partilerin mali denetimleri anayasa mahkemesince yapılacağı gibi bunlar hakkındaki davalara bakmaya ve temelli kapatma kararı vermeye de ancak bu mahkeme yetkilidir. Madde 57. Eskiden siyasal dernek sayılıp adi mahkemelerce kapatılabilen partilerin MP, DP ancak anayasa mahkemesince denetlenip kapatılabilmeleri geçmişe oranla daha esaslı bir güvencedir. Parti kapatmanın konumuz olan temsil açısından sonuçlarına gelince kapatılan partinin parlamenterleri bu sıfatlarını partisiz olarak sürdürürler. Çünkü burada bir kez daha ulusal temsili vekalet söz konusudur. Milletvekilleri ya da senatörler bütün bir ulusun temsilcileridir. Bunların üyelikleri partilerinin kapatılmasıyla kendiliğinden son bulmaz. Koşulları varsa üyeliğin düşürülmesi usulüne gidilebilir. Buna karşılık kapatılan partinin meclis grubu varsa bunun varlığı da son bulmuş olur. Aslında anayasanın siyasal partiler olgusunu kendi bünyesine çekmesi temsil anlayışı bakımından bir değişmenin de kabulü demektir. Pratikte başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de siyasal parti olgusu klasik ve temsili vekalete dayalı demokrasiyi esnetmiştir. Anayasanın emredince vekaleti yoksamasına karşın pratikte temsilcinin bağımsızlığı mutlak değil görelidir. Çünkü büyük çapta parti programı ve disipliniyle kayıtlanmıştır. Partileri anayasallaştıran 1961 metni pratikten doğan bu olguyu benimsemiş, mutlak ve saf temsili bir sistemden bir nebze ayrılmış olmaktadır. C. Devlet iktidar. Burada başlıca iki ana tema üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Devletin biçimi ve nitelikleriyle iktidarın kuruluşu ve işleyişi. 1. Devletin biçimi ve nitelikleri. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Madde 1. Şu anlamda ki devletin başı ile yasama organı üyeleri bu makamlara ırsiyet, veraset yoluyla ve ömür boyu değil seçimle ve belli süre için gelirler. Seçimle gelmenin istisnaları Cumhuriyet Senatosu'ndaki kontenjan senatörlüğü ile ömür boyu tabii senatör sayılan MBK üyelerinin durumudur. Devlet şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki anayasa hükmü değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Madde 9. Aynı kural TK'de de vardı. Madde 102 Taksim son. Şu halde 1923'ten beri cumhuriyetin sürekliliği ve sonsuzluğu bir anayasal düsturdur. Bu açıdan 2. Cumhuriyet 1960-1980 ya da 3. Cumhuriyet 1980 sonrası biçimindeki dönemlemeler anlatım kolaylığı sağlamakla birlikte yukarıki saptamalar açısından yerlerine oturmaktadır. Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bir bütündür. Madde 3 Taksim 1 hükmüne gelince, bu kural o gün bugün yalnız ülkenin parçalanamayacağı ya da bir bölümünün terk edilemeyeceği anlamında değil, aynı zamanda devletin basit, tek egemenlikli, tek yapılı, tekil, üniter, karakterli olduğu yani tek hukuklu, tek yasamalı, tek yürütmeli ve tek yargılı olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Cumhuriyetin nitelikleri şöyledir. Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 2. Bu nitelemeleri sırasıyla biraz açmakta yarar var. Milli sıfatı, tanımı en zor olanıdır. TEK'nin 1937'de değiştirilen hükmü devletin niteliklerini sayarken 6 umde milliyetçi deyimini kullanmıştı. Madde 2. 1961 anayasasına da bunun konmasını isteyen üyeler oldu. Ancak bu sözcük demokratik dünyada hiçbir anayasada bulunmadığı gibi ırkçı, saldırgan, şoven çağrışımlar da yüklenmişti. Bu yüzden onun yerine milli deyimi yeğlendi. Bir demokraside ancak bir partinin ad ya da programında bulunabilecek bir deyim olan milliyetçilik de Türk milliyetçiliği tamlamasıyla başlangıca kaydırılırken bunun barışçıl ve ruhsal karakterli olduğu açıklandı. Milli devlet kavramına ekonomik ulusçuluk, tek yapılı devlet ya da dini olmayan devlet anlamları da yüklenmek istenmiştir. Türkiye'nin Avrupa ortak pazarına tam üyeliği politika gündemine girdiğinde bu hükmün buna engel olup olmayacağı da tartışma konusu olmuştur. 1982 Anayasası bu terime yer vermemiş yerine Atatürkçü milliyetçiliği ibaresini koymuştur. Madde 2. Demokratik devlet Anayasa Mahkemesince şöyle tanımlanmıştır. Egemenliğin bir kişi, zümre veya ve sınıf tarafından belli sınıflar yararına kullanılmadığı, serbest ve genel seçimin iktidara gelmede ve iktidardan ayrılmada tek yol olarak kabul edildiği ve iktidarın bütün millet yararına kullanıldığı, kısacası demokrasi prensiplerinin hakim olduğu idare biçimi. Biraz açarsak üç temel ilkeden söz edilebilir. Millet ya da halk egemenliği, demokratik temsil ve iktidarın el değiştirebilmesi. Anayasa Mahkemesi demokratik devlet ilkesini pek çok kararında ölçüm aracı olarak kullanmış, örneğin komünizm propagandası yasağını TCK 142 bu ilkeye uygun, seçimlerde baraj uygulamasını ise azınlık oyların temsilini engellediğinden ilkeye aykırı saymıştır. Laik devlet ilkesi ve laiklik, genelde devletin resmi dininin olmaması, din devlet işlerinin ayrılığı ve birbirlerinin alanlarına girmemeleri, devletin bütün inanç ve inançsızlıklar karşısında eşit ve tarafsız davranması, hukukun dinsel esaslara dayalı olmaması, inanç ve ibadet özgürlüklerinin korunması gibi esaslardan oluşur. Türk devrimi bunları benimsemiş, bir noktada ise farklı ve özgün bir tavır almıştır. Kemalist devrim ve laiklik anlayışı, dünya işlerini de ayrıntılı olarak düzenleyen İslam'ı, yalnız devlet katından değil, toplumsal ilişkiler, ekonomi, siyaset, ahlak ve benzerleri alanından da uzaklaştırıp vicdanlara, inanç ve ibadet ve bireyselliğe indirgemeyi amaçlamıştır. Bu yüzden laiklik, militan bir karakter kazanmış, din-devlet mutlak ayrılığı ve karşılıklı özerklik yerine devletin din işlerini denetlemesi ve yönlendirmesi durumu ortaya çıkmıştı. Çok partili hayatla birlikte din yeniden toplumsal ve siyasal mekana geri döndü ve bu arada sömürü aracı da yapıldı. 27 Mayıs hareketinin temelinde devrimlerin ve laikliğin geleceği konusunda duyulan tedirginliğin rolü büyüktü. Bu nedenlerle 1961 Anayasası laiklik konusunu ve devrimlerin korunmasını özel bir dikkatle ele alacaktı. Şöyle ki, Atatürk devrimlerine bağlılık esastır. Başlangıç. Devlet laiktir. Madde 2. Herkes din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Madde 12. Herkes inanç özgürlüğüne sahiptir. İbadet ve törenler kamu düzenine, genel ahlaka ve bu amaçla çıkarılmış yasalara uygun olmak koşuluyla serbesttir. Kimse bunlara katılmaya, inançlarını açıklamaya zorlanamaz. Din eğitim ve öğretimi bu yönde istekte bulunanlara sunulur. Antilaik ereklerle ya da çıkar sağlamak için din sömürüsü yasaktır. Buna aykırı davranan gerçek ve tüzel kişiler hakkında yaptırım uygulanır. Siyasal partiler Anayasa Mahkemesi'nce temelli kapatılır. Madde 19. Çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Madde 21. Taksim son. Siyasal partiler laik cumhuriyet ilkesine uymak zorundadır. Madde 57. Aksi halde Anayasa Mahkemesi'nce temelli kapatılırlar. Çağdaş uygarlığa ulaşmayı ve laikliği korumayı amaçlayan ve anayasada adları yazılı 8 devrim kanununun bu tarihte yürürlükte bulunan hükümleri anayasaya aykırıymışçasına anlaşılamaz ve yorumlanamaz. Madde 153. Nihayet 1924'ten beri var olan Diyanet İşleri Başkanlığı madde 154 anayasallaştırılmıştır. Görülüyor ki buradaki yaklaşım klasik din-devlet ayrılığı ve bunların ayrı örgütlenmesi modelinden farklıdır. Anayasa Mahkemesi de bu yorumu pekiştirmiştir. Buna göre laiklik ilkesi her ülkenin ve dinin özel koşullarına göre değişik düzenlemelere uğrayabilir. Klasik anlamda laiklik, Hristiyan dinine bağlı milletlerde din, kilise ve devletin ayrı örgütlenmelerini mümkün kılmışken, Türkiye'nin ve 1961 Anayasası'nın tercihi, bağımsız bir dini örgütlenme anlayışının ülkemiz için pek ağır tehlikelerle yüklü olduğu saptamasına dayanır. 1961 Anayasası ile güdülen ana erek, başlangıç bölümünde Türk ulusunun daima yücelmesi ve 153. maddesinde ise Türk ulusunun çağdaş uygarlık seviyesine erişmesi biçiminde saptanmıştır.